Merhaba, ben Mesut Çevik. Donanım haber olarak Samsung'un Note 9 lansmanına katılmak üzere New York'a geldik ve ne güzel ki bu lansmanda Barış Özcan'la da bir araya gelme fırsatı bulduk. Kendisinden rica edecek ve bize sağ olsun vakit ayırdın. İlk olarak vakitini ayırdığın için teşekkürler abi.
Ne demek? Ben de sizleri gördüğüm için çok mutlu oldum. Benim için de çok mutlu bir dönem şu anda.
Evet, bizim için de güzel bir deneyim oldu. Şimdi Barış Özcan dendiğinde konuşabileceğimiz bir dünya şey var. Hani yaşantından, YouTube kanalından tutuyorum, ürettiğin içeriklerden ve sanattan, teknolojiden konuşabiliriz.
Havadan, sudan.
Evet, her şeyden olabilir gerçekten de. Özellikle senin bu yaz döneminde başlattığın bir yaz okulu.
Evet.
Yeni bir format var mesela. Ben onu da çok severek takip ediyorum. Ve çok başarılı. Ama biz birazcık burada Samsung'dan konuşalım istiyorum. Çünkü Note 9 lansmanında bir araya geldik ve evet. Sen çok uzun zamandır bir Samsung kullanıcısın aslında.
Doğru. Ben eskiden iPhone kullanıcısıydım. Tasarım dünyasında olanlar da çoğunlukla yaşandığı gibi Apple ürünleriyle çevrili bir hayatım vardı. Sonra o klasik ya böyle de telefon yapılır mı, kocaman Note bu ne, kulağı böyle mi götüreceğiz gibi İlk tepkilerden sonra baktım ki yani bu ne güzel kalemle kullanabiliyorsun. Bir de ben yine takip edenler bilir. Klasik kalemle not alma şeyini çok önemseyen birisiyim. Kalemin çok doğal bir uzantı olduğunu düşünüyorum. Vücudumuzun çok doğal bir parçası gibi, uzantısı gibi olduğunu düşünüyorum. Düşünme aşamasında özellikle fikirleri hani böyle yazıp çizme aşamasındayken bak şöyle öyleyken bile bu hareketi yapıyoruz. Çok doğal bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden nota geçişi yapmıştım. Gerçi şu anda S9 kullanıyorum ama o zamandan beri evet yani genellikle Android dünyasının içindeyim. Bir yandan Android dünyasını da çok önemsiyorum. Oradaki servisler, onların kalitesi, özellikle işte yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konularda iOS'e göre bence daha ileride olması gibi şeyler benim ilgimi çekiyor. Bir anlamda Android işin ruhu Samsung'da bedeni gibi oluyor. İkisi birleşince benim ihtiyaçlarımı şimdilik tatmin ediyor.
Zaten Samsung bir dönem için Android dendiğinde ilk akla gelen firmaydı. Herhalde Amerikalılar için de Android telefon yok, Samsung telefon diye bir algı var.
Açıkçası ben hani öyle bir şey gözlemlemedim ama olabilir. Yani burada özellikle pazar payı herhalde çok güçlü Samsung'un.
Peki Note 9 üzerine gelecek olursak eğer, şimdi firmanın genel olarak baktığımızda bir Note 7'de yaşadığı sıkıntı var.
Evet.
Patlamalardan dolayı telefon geri çekildi. Sonra Note 8 piyasaya sürüldü. Şimdi Note 9'la karşı karşıyayız. Son kullanıcı tarafında şöyle bir eleştiri var. Samsung artık telefonları şekil olarak çok değiştiremiyor. Yani tasarımsal beklentileri her seferinde biraz daha ileri gidilmesi.
Evet.
Note 9'u baktığında hani Note 8'i görüyor musun? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Evet, o Note 7 olayından sonra Note 8'i o kadar alıcı gözle incelemedim. S serisine döndüm açıkçası. Ve S serisine dönme sebeplerimden bir tanesi aslında bu görüşlerin belki de tersine olacak. Ben estetik olarak beğendim telefonu. Özellikle o Infinity Display diyorlar, işte sonsuz ekran, böyle simetrik olması. İşte rakibi iPhone'daki o ben notch var ya yukarıdan, onu çok beğenemedim. Bir türlü içim ısınamadı maalesef. Ama o simetri vesaire benim hoşuma gitti. Şimdi açıkçası bir tasarımcı kimliğiyle düşündüğümde eğer ben bir telefon tasarlasaydım ne yapardım diye baktığımda pek de yapılabilecek bir şey kalmadı. Artık hani o yarış sanki sadece ekran kasa oranı diyoruz herhalde, değil mi? O kenarlardaki alanın ne kadar küçültülebilirse o kadar küçültülebilmesi yarışına döndü biraz. Bir tek beklentim var benim markalardan, yapılabilir mi bilmiyorum. İşte telefonun ön kamerasının kalitesinin arttırılarak bir şekilde ekranın arkasına yerleştirilmesi. Böylece hem o irite edici notch dediğimiz şeyden ihtiyaç kalmaz. İstediğimiz gibi ekranı genişletebiliriz. Hem de çekim yaparken doğrudan insanların gözünün içine bakabiliriz.
Video konferanslar esnasında
video
fantastik olabilir.
Evet, kesinlikle. Yani böyle bir beklentim var. Hani bu yapılabilir mi bilmiyorum. Belki ileride yapılabilir. Onun dışında tasarımda artık yapılabilecek ne kaldı? Herhalde işte katlanabilirlere doğru gidecek. Yani şöyle görüyorum ben. Zamanında cep telefonlarında iPhone evrimsel değil devrimsel bir değişiklik yapmıştı. Sonra diğerleri onu takip ettiler. Şimdi sanki telefon dünyasında yeni bir devrimsel açılıma ihtiyaç var. Ve o da herhalde katlanabilir ya da bükülebilir telefonlarla gelecek diye düşünüyorum. Onun dışında artık tasarımda yapılabilecek pek de fazla bir şey kalmadı. Çünkü her şey ekrana döndü.
Oldukça sınırlara dayandılar. Artık servislerle fark yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Ama Google'ın ekosisteminde, Android ekosisteminde de Google'ın verdiklerinin çok dışında da çıkamıyorsunuz herhalde.
Evet, Android dünyasında öyle bir handikap var. Google çok güçlü ve servisleri açısından da çok güçlü. Hani diğer rakipleri ya da iş ortakları, işte orada öyle bir ilişki de var. O kadar odaklanamadıkları için o servislere aynı kaliteyi sunamıyorlar. Evet, yani ikircikli bir dünya.
Amerika'da değişim alışkanlıkları nasıl, hani gözlemlediğin kadarıyla? Bizim ülkeye baktığımızda her yeni telefon çok büyük bir heyecanla karşılanıyor. Evet. Telefonumu hemen satarım alırım deniyor. İkinci el fiyatına mesela deli önem veriyorlar. Ben birkaç Amerikalı ile konuşmamda rastladım. Amerika'da da aslında ikinci el fiyatı böyle bir şey, hani akılda tutulması gereken, önemsenmesi gereken bir şey gibi gördüm, ama geneli hani sen daha iyi süzmüşsündür diye düşünüyorum.
Ya burada genellikle aslında bizde de öyle. Telefon şirketleri çok etkili burada. Yani o telefon şirketlerinin yaptığı kampanyalarla genellikle alıyorlar. Yani paketi komple alıyorlar. Data, konuşma vesaire ve telefon şeklinde alıyorlar. Ya burasını genellemekten özellikle kaçınıyorum ben. 320 milyonluk bir ülke. Hatta biz ülke gibi görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ni, ama aslında biraz Avrupa gibi düşünmek lazım. Ya buradaki eyaletler de ülke gibi olduğu için, hani Birleşik Devletler sonuçta, böyle hemen bir genelleme yapmaktan kaçınıyorum. Burada bizdeki gibi teknolojiye çok meraklı insanlar da var ve onlar da bizdeki gibi her yeni çıkan modeli alıp inceleyip hemen karşılaştırıp almaya çalışıyorlar filan. Bir de hani tırnak içinde dünyadan haberi olmayan bir kitle de var. Onlar da hani telefon şirketleri ona neyi önerirse ve neye alışmışlarsa o şekilde gidiyorlar diyebilirim. Öyle genelleme yapamayız. Ama evet, dediğin gibi yani buradaki ikinci el piyasası da hareketli bir yandan. Yani insanlar ikinci el piyasasından da bir şeyler alıyorlar ve kullanıyorlar. Ağırlıklı olarak ama telefon şirketlerinin çok aktif olduğunu söyleyebilirim.
Akıllı telefon hayatında nasıl bir yer kaplıyor? Yani daha çok ne yapıyorsun telefonda?
Ya akıllı telefonlar tabii hayatın çok önemli bir parçası, ama ben en çok fotoğraf ve video konusunda kullanıyorum açıkçası. Çünkü diğer alanlar, işte sosyal medya ya da işte e-mail vesaire gibi şeyleri, şimdi normalde bir yandan rahatlık gibi gözüküyor ama belki benimle ilgili bir problem olabilir. Bana mesela bir e-mail geldiğinde ya da sosyal medyadan bir mesaj geldiğinde o anki gündemim, kafam bir anda dağılabiliyor. Onun önüne geçmek için ben çok kısıtlıyorum. İşte otomatik o push mesajları vesaire, her şeyi iptal ediyorum. Daha çok ben anı yaşarken kaçırılmaması gereken anları yakalamak üzere kullanıyorum. Mesela benim bir telefonu güncellemekteki en büyük gerekçem de aslında kamerasından dolayı oluyor dolayısıyla. İşte kimi zaman yavaş çekimler yaparak, kimi zaman fotoğraf çekerek, video çekerek onları toparlamak, anı koleksiyonları yapmak. O anları yaşarken onları anılara dönüştürmek ve bunların koleksiyonlarını yapma amacıyla kullanıyorum diyebilirim.
Bildirimler konusunda gerçekten haklısın. Birçoğumuz çok lüzumsuz bildirimler nedeniyle sohbetlerimizi böyle biliyoruz.
O benim en çok rahatsızlık duyduğum şey. Yani hani böyle bir yerdeyken masaya telefonu koyarsın ve karşındakiyle konuşurken bir yandan da gözün böyle olur ya. Gerçi bunda hani sürekli açık olduğu için, ben onu en çok saate bakmak için yapardım. Evet. Bunda Allah'tan sürekli açık saat var. Sadece onun için yapıyorum. Çok büyük bir saygısızlık gibi geliyor ve kültürel olarak bir olgunluğa erişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani iki kişi bir toplantı yaparken, kapalı kapılar ardında bir şeyler konuşurken, işte birisi kapıyı hani hiç çalmadan, hatta böyle açıp girer ve sen karşındaki misafirini bırakıp onunla konuşmaya başlarsan ne kadar ayıp oluyorsa, hani bir telefonla gelen bildirimlere bakmak vesaire de bence aynı. Dolayısıyla ben dediğim gibi o bildirimleri çok acil olanlar hariç sessiz durumda tutuyorum. Bir de dediğim gibi üretkenlik açısından baktığımızda, verimlilik açısından baktığımızda, zaman planlaması açısından baktığımızda bence doğru olan şu gibi geliyor bana. Tabii ki gelen e-postalara 24 saat içerisinde cevap vermeye çalışmak vesaire önemli. Ama bunu da günün belli zaman dilimlerinde yapmak lazım. Ben şimdi sadece e-postalarıma bakacağım ve onlarla ilgili gerekli eylemleri, aksiyonları alacağım demek lazım. İşte iletilmesi gerekenler iletilecek, cevaplanması gerekenler cevaplanacak. Bir işe dönüştürülecekse o işler yapılacak gibi. Bunu da belli vakitlerde yapmak lazım. Söz gelimi ben genellikle bunu akşamüstü saatlerinde, yani aslında yaratıcılığımın, düşünme gücümün biraz daha azaldığı bir dönemde yapmaya çalışıyorum. Çünkü bana göre biraz daha pasif işler onlar. Özellikle sabah saatlerini daha yaratıcı, daha üretici, daha bir şeyleri üretmeye odaklı işlere ayırmaya çalışıyorum. O saatlerde açıkçası telefonumu benden uzak tutmaya çalışıyorum.
Aslında çok doğru bir konuya değindin abi. Bir gerçek var. Belki de akıllı telefon kullanıcılarının %99'una gelen e-postaların o dakika, belki o saat veya da o gün cevaplanmasına gerek yok.
Hatta benim durumumda okunmasına bile gerek yok. Çünkü okunduğu anda benim beynimde bir kıymık oluşuyor. O kıymık bir yandan, yani beynimin enerjisini oradan emmeye başlıyor. Ben bunu resmen hissediyorum. Yani bu benim kusurum da olabilir. Ama gelen bir mesaj, işte şimdi burada bunu ne zaman yayınlayacaksın bilmiyorum. Biraz önce kahvaltı yaparken de gazeteci arkadaşlarla işte Türkiye'de bir yandan dolar yükseliyor vesaire. Tabii ki Türkiye'nin gündemi bu. Çok hani zor günlerden geçiyoruz bu anlamda.
Çekildi sırada 6.40 filandı.
İşte sabah sürekli konuşuyoruz, 6.40 oldu yok, 6.2'ye düştü yok. Yani sürekli değişiyor. Şimdi telefondan, hani Twitter'dan vesaireden böyle mesajlar geldiği zaman insan ister istemez düşüncesini oraya odaklamak zorunda. Ama biz şu anda dolar konusunda ne yapabiliriz ki? Yani bizim elimizden gelen hiçbir şey yok. Bu durumda ama yine de mesela bir yandan beynim şu anda bunu düşünüyor. Üzülüyorsun işte, ya ne oluyor, ülke nereye gidiyor vesaire gibi. Çare bunlara karşı duyarsızlaşmak değil elbette. Yani tabii ki gündemi de takip edeceğiz filan ama zaman planlamasını yaparken daha verimli olacağımız saatlerde bunlara bir şekilde kendimizi kapatıp kendi gündemimize, kişisel gündemimize odaklanmamız lazım. Çünkü enerjimiz sınırlı. Beynimizin kapasitesi sınırlı. Bunu kendi gündemimize odaklamazsak eğer, yani başka gündemler bize algımızı dağıtırsa, o zaman zaten hem hayat yaşanmaz hale gelir. Yani aslında gerçekten de öyle. Mutlu olamayız, tatmin olamayız hayattan. Hem de yapmamız gereken asıl şeyleri yapmamaya başlarız. Tabii ki bunlara da bakacağız. Zaten ben artık mesela özellikle haberleri Twitter'dan, sosyal medyadan alma şeyinde şöyle düşünüyorum. Çok önemli bir olay olursa onu ben eninde sonunda duyarım. Yani ya yanımdakiler söyler ya bir şekilde Twitter açtığın zaman vesaire önüne düşer. Onun ötesinde takip etmeye bence gerek yok diye düşünüyorum. Tabii herkes için bir genelleme yapamam. İşte sen mesela bir gazetecisin, yani senin zaten sürekli gündemin nabzını tutman lazım. Ama hani benim gibi olan insanlar veya belki senin takipçilerinden de benim takipçilerimden de hani işi öğrencilik olan veya işte çalışan olan veya başka konular olan insanlar için o kadar yakından takip etmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Birazcık daha herkes kendi işine odaklanmalı. Mobil dünya bir yandan bize her yerden erişim sağlaması açısından çok güzel ama bir yandan da kontrol edilmesi gereken bir güç. Kontrol edilmeyen güç güç değildir diye bir söz var ya, hani bir reklam sloganı. Ona çok inanıyorum ben. Büyük bir gücü cebimizde taşıyoruz. Fakat bu gücü kontrol etmezsek o güç bizi ele geçirir. Yüzüğün bizi ele geçirmesi gibi belki de.
Valla çok güzel şeylere değindim. Ben bunu biraz daha devam ettirmek istiyorum. Senden bununla ilgili güzel bir video bekliyorum ben. Güzel olur. Yani bence olabilir. Çok güzel öğütler var. Çünkü akıllı telefon kullanımı yanlış yere doğru gidiyor diye düşünüyorum. Şu bir gerçek. Evet, gazeteciyiz, bizim de gündemi takip etmemiz lazım ama takip etmemem gereken gündemi de takip edip dediğin gibi çoğu zaman gereksiz bilgiyle, gereksiz stresle kendimi dolduruyorum. Hiç okumasam da olur.
Evet evet. Ya şeyi hatırlarsın belki. Ya bilmiyorum, gündemi dağıtıyor muyum biraz ama bir ara bir tablet furyası vardı. Tabletler iPad'le beraber başlayan. İşte ben o dönemde Adobe'de çalışıyordum. Zaten dijital yayıncılıktı benim de gündemim. İşte orada neler yapılabilir? Gazeteleri, dergileri buraya nasıl adapte edebiliriz falan filan. Ne oldu şimdi? Mesela tablet kaldı mı? Yani kaldı tabii ki, var hala. Kendine ait çok küçük bir pazarı var ama bazı şeyler de böyle hayatımıza giriyorlar, çıkıyorlar. Telefonun artık çıkabileceğini düşünmüyorum ben. Ama işte fablet diye bir konsept çıktı değil mi? Mesela not herhalde fablet. Yani evet. Tabletle fon arası bir şey oldu. Ve cebimizde de taşıyoruz kocaman olmasına rağmen. Demek ki bazı şeyleri akışına da bırakmak lazım. Yani rahat olmak lazım biraz.
Ya burada şöyle bir konu var gerçekten. Şimdi son kullanıcı açısından baktığımızda son kullanıcı şeyi tam kontrol edemiyor gerçekten. Hangi bildirimleri kapatayım, hangilerini açayım, hangileri benim için önemli değil. Çünkü telefonda hepsi otomatik olarak açık geliyor ve ona sürekli olarak bir şey var, baskı var. Facebook'ta birisi fotoğrafını beğendi. Twitter'da şöyle bir haber düştü şu. Şimdi son döneme baktığımızda Google olsun, Apple olsun şeyi sınırlandırmaya çalışıyor. Son kullanıcının işte vakit geçirdiği süreyi ona gösterme, bazı uygulamaları sınırlandırma, evet. Uyarma gibi.
Evet, evet.
Belki de daha telefonu kurarken seçenek sunması lazım. Seni çok rahatsız edeyim mi, etmeyeyim mi? Hı-hı. Çok basit sorularla.
Hı-hı. Evet, orada teknoloji şirketlerini ben de yakından takip ediyorum. Google'ın I/O konferansında özellikle bu konuda iyi açıklamalar yapıldı. Amerika gündeminde aslında bu bir gündem oldu. Önce Apple'la gündem oldu. iPhone'lar işte bizi çok distract ediyor, hayatımızı yaşayamıyoruz vesaire gibi. Böyle bir trend var, doğru, haklısın. Fakat ben onların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani hani işte ya bildirim gelecek, biz bunu kısıtlayacağız. Şimdi benim 7 yaşında bir oğlum var. Onun ekran zamanını biz bu şekilde birazcık kısıtlamaya çalışıyoruz. Hani bildirim etkili ama yeterli değil. Onun ötesinde bizim kendi bildirimlerimizi açmamız lazım. Yani beynimizde bir bildirim oluşturmamız lazım. Ben bunu uyku gibi konularda da mesela çok öneriyorum. Hatta onunla ilgili de ayrıca bir video yapacağım. Ya yani mesela alarmsız kalkmaya, uyanmaya vücudu alıştırmak lazım. Dış etkenler elbette hani bize yardımcı olurlar ama sadece onlara yaslanamayız. Teknoloji şirketlerinin böyle bir sorumluluğu üstlenmeleri çok güzel bir gelişme. Ama kullanıcılar olarak bence asıl sorumluluk, asıl kontrol noktası biziz. Biz bu konuda bir farkındalık kazanmalıyız. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Gerek bilmiyorum, gazetecilere de belki bu konuda bir sorumluluk düşmeli diye düşünüyorum. Gerek gazeteciler, gerek işte biz kullanıcılar veya içerik üreticiler, gerekçe işte kullanıcıların kendileri bu konuda bir farkındalık oluşturmalılar ve asıl bildirimlerin kendi kafalarında olması gerektiğini bilmeliler. Yani ben bunu ne için, sen çok güzel bir soru sordun. Yani telefonu ne için kullanıyorsun? Bunu sorgulamak lazım. Ben tableti hayatımın neresine konumlandırıyorum? Bilgisayarda ne yapıyorum? Tabletler çıkınca işte artık bilgisayarlar öldü, bilgisayarları bırakırız, her şeyi tablette yaparız gibi bir algı oluşmuştu. Ama hayır, yani ben o camın üzerinden yazamadım, yani olmadı. Her türlü şeyi de denedim bu arada. Ya da işte başka şeyleri denedim, olmadı. Tekrar bilgisayara döndüm ve bilgisayar benim verimliliğimi hala çok güzel bir şekilde sürdürüyor. O maillere o şekilde cevap vermek çok daha hızlı. Cep telefonundan okuyup yazmak vesaire, evet anlık şeyler için belki kullanılabilir ama bütünüyle kendimi öyle bir dünyaya emanet edemiyorum. O yüzden herkes kendi yaptığı işleri gözden geçirip sonra da o işleri yaparken kullandığı araçları ne için kullandığını sorgulamalı. Aslında bu sorgulama yapılırsa satın alma kararını da, yani ben yeni bir telefon çıktı, alayım mı almayayım mı? Yani sadece tasarım için alınmalı mı alınmamalı mı? Sadece kamera için alınmalı mı alınmamalı? Herkes bunu sorgulamalı. Ben o konuda çok net bir cevap verdim. Ben en çok kamerası için alıyorum. Ve kamerada önemli bir geliştirme yapıldıysa eğer, o ekstra parayı vermeye değer görüyorum açıkçası. Çünkü o anları, yani en iyi kamera kendi yanında taşıdığın kameradır. O anları kaçırmak istemiyorum. Ve onu da en iyi haliyle yakalamak istiyorum. Bu benim satın alma kararlarımı etkiliyor. Ama başka birisi için bu önemli olmayabilir. O zaman onun da ona göre düşünmesi lazım. İşte not kategorisi mesela kendine ait bir kategori. Kalem var çünkü. Ve gerçekten kendine has bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. O kişiler de ona göre düşünmeli. Ya ben mesela bu kalemi gerçekten kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum? Bu sorgulamayı yapmalılar. Kullanmıyorsa belki başka telefona geçiş yapmalılar.
S serisi mesela, kalemsiz, evet, yani, ve daha uygun fiyat.
Evet, yani fiyatı daha uygun olduğu için belki oraya değiştirmeliler vesaire. Bunları düşünmek lazım. Teknoloji çok güzel bir şey ama bir yandan da kontrol edilmesi, kullanılması gereken bir şey. O kontrolde de bence birincil sorumluluk teknoloji şirketlerinde değil, bizde.
Abi, verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Sohbet benim için çok keyifliydi. Umarım seni bir günde uzak bağlantıyla da olsa bir canlı yayınımıza konuk etme fırsatı yakalarız. Yoğunsun biliyorum. Vakit ayırman zor olabilir. O yüzden hani şimdi hemen senden bir söz almayacağım bu konuda.
Yok yani elimden gelen, yani ilk fırsatta tabii ki başka konularda da konuşmak üzere. Çünkü ben de böyle konuşmayı, sohbet etmeyi çok seviyorum. Tekrar birlikte oluruz diye ümit ediyorum.
Umarım öyle olur. Evet, Barış Özcan'la beraberdik. Yine sohbet benim tahmin ettiğim gibi oldukça bilgi dolu, aydınlatıcı oldu açık söylemek gerekirse. Ve teknolojinin dışında da sosyal hayata dair bazı mesajlar da aldık. Güzel mesajlar ve deneyimler aktarıldı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın.
Hoşça kalın.